أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yakınları, akrabaları, amcaları ve yengeleri 12. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli dinleyenlerim, Ebu Talip amcayı görmüştük, Fatıma yengeyi görmüştük. Ebu Talip amcanın çocuklarını görüyorduk. Hazreti Cafer bin Ebu Talip'i görmüştük. Mute Savaşı'nda şehit olmuştu. Böyle birkaç cümleyle ana fikrini geçtikten sonra şimdi bizim de toplum olarak belki çok fazla ihmal ettiğimiz ya da çok yanlışlar yaptığımız bir konuyla derse başlamış olalım. Burada şehit evidir. Normalde bir evden bir cenaze çıktığı zaman, bir ölü çıktığı zaman neler yapılacağına ilişkin en öne çıkan örneklerden biri budur efendim. Şimdi hadiseyi bir görelim önce. Ondan sonra da günümüzde irtibatlandırmaya çalışalım. Tabii gücümüz yettiği kadarıyla. Resulullah Aleyhisselam her fırsatta sevgili ashabının evlerine ziyaretlere giderdi malum. Akraba olanlara daha fazla giderdi tabii. Bunlar arasında şehit aileleri her zaman ilk sırada olurdu. Bu genel bilgidir. Aleyhisselam bütün ashabını ziyaret eder. Ashabı da Resulullah Aleyhisselam'ı ziyaret ederlerdi. Bir evden bir cenaze çıktığında giderdi, düğün olduğunda giderdi. Yani bağı sürdürdü, iletişimi sürdürürdü. Burada hüzünlü bir sahnedeyiz. Efendim Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cafer'in evine gidiyor. Hazreti Cafer bin Ebu Talip amcasının oğlu yani. Hazreti Esma binti Umeys ile evliydi. 3 tane oğlu vardı. Bunları biraz az sonra gene açacağım biraz. Resulullah Aleyhisselam'ın yine ziyaretlerine geldiğini gören Hazreti Esma binti Umeys radıyallahu anha her zamanki gibi çok sevindi. Büyük bir sevinçle karşıladı. Fakat bu sefer çok üzgün bir yüz ifadesiyle gelmişti Aleyhisselam. Her zaman güler yüze gelir, ziyaret eder, çocukları sever, hasbihal eder giderdi. Amca oğlunun evi. Bu da gelin olmuş oluyor. Esma binti Umeys. Ama bu sefer üzgün bir şekilde geldi. Hazreti Esma da o gün çok yorgundu. Çok yorgundu. Çünkü o gün tam 40 deri tabaklayıp temizlemişti. Bazen böyle ashabın hayatları anlatılırken onların geçinleri noktasında çok eksiklerimiz oluyor. Genellikle erkeklerde, hanımlarda, çocuklarda aile bir bütündür ve aile geçimi olur. Yani erkek dışarıda, hanım içeride, çocuk evde arada işte bir şekilde beraber yürütürler. 40 deri tabaklamış. Şimdi deri tabaklama deyimini hepimiz biliyoruz. Ama sanırım başta ben bilmiyorum mesela nasıl tabaklamak deriyi. Biraz zor iş yani, pis bir şey belli ki yani. 40 deri üstelik yani. Bunları tabaklıyor işte, ondan sonra ya birinin derilerini tabaklıyor para karşılığı ya da bunları tabaklayıp satıyor bu derileri. Bunlardan elde ettiği gelir yani nafaka çıkacak kadar eve ayırdıktan sonra gerisini infak ediyorlar. Böyle bir hayatları var. İşte bunları yapmış Hazreti Esma. Bu arada çocukları yıkayıp temizlemiş, yeni elbiseler giydirmiş, kokular sürmüş. Yani Mute'den gelirlerse, ordu gelirse, kocası Mute'ye gitti ordu komutanı olarak. Demek ki epey zaman geçti. Hazırlık yapıyor. Üstelik bir şey daha var. Hamur yoğurmuş. Ekmek pişirmek için hamurun kıvamını bekliyor. Yani Resulullah Aleyhisselam eve böyle bir durumda geliyor. Çocuklar da güzel kıyafetlerle temiz giyinmişler, bahçede oynuyorlar. Çocukları göremeyince Aleyhisselam, çocuklar nerede diyor. Hatta hiç demediği bir ifade kullanayım. Aleyhisselam genelde çocuklar nerede, torunların nerede, oğulların nerede, yavrularım nerede, yeğenlerim nerede gibi sıfat kullanırdı. Ama Cafer'in oğulları nerede ya da Esma'nın oğulları nerede gibi anneye ya da babaya, sadece birine nispetle ifade etmezdi. Çocuklar nerede derdi mesela. Ama şimdi Cafer'in çocukları nerede diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Esma dışarıda oynuyorlar diyor, fakat Cafer'in çocukları deyince biraz Cafer'e mi bir şey oldu acaba diye endişe ediyor kadın. Bir de şunu hatırlıyor. Hazreti Cafer, geçen hafta gördük burayı. Giderken helalleşmişti. Kader bu. Döneceğimi bekleme. Hakkını helal et demişti. Hatırlarsanız geçen hafta şu ifadeyi kullanmıştım ben. Hatta önce o rivayeti söylüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam orduyu düzenledi ve 3 tane kumandan tayin etti. Dedi ki bu orduya Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd şehit olursa kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer şehit olursa kumandayı Abdullah bin Revaha alsın. Abdullah bin Revaha da şehit olursa içinizden biriniz bir kumandan seçin ve ona itaat edin. Hiçbir savaşta bunları söylememişti. Bu 3 kumandan geri dönmeyeceklerini, dönemeyeceklerini anlamışlar. Ailelerine o şekilde veda etmişlerdi. Ben yine geçen hafta kısmen değinmiştim buraya. Çünkü bu hafta ilk defa dinleyenler için belki yani nedir acaba, neyin nesidir diye. Yani ben şimdi kalkıp da efendim önceki haftanın şeyini arşivden izleyin, dinleyin, bunu daha iyi anlarsınız diye sizi bir zora sokamam. Ama böyle bir ana fikir geçtim. Geçen haftayı dinleyenler için de bir tekrar olmuş oluyor artık. Onlar kusura bakmasınlar. Şimdi o zaman demiştim ki öyle zannediyoruz ki Hazreti Esma Resulullah'ın bu sözünü duymamış, bilmiyor. Yani şu şehit olursa, bu şehit olursa, yani bunlar geri dönemeyecekler. Çünkü öyle olsaydı şimdi şu anda şaşırmazdı. Resulullah üzgün geliyor. Hep öyle neşeli gelirdi, muhabbetli gelirdi, üzgün. Ve hiç Cafer'in çocukları demezdi. Çocuklar nerede derdi. Yavrularım nerede, torunlarım nerede, evlatlarım nerede derdi. Bu sefer Cafer'in çocuklarını çağır bana dedi. Çocuklar nerede? Hazreti Esma da artan bir merakla çıkıp bahçede oynayan çocukları eve çağırıyor. Çocuklar içeri geliyorlar. Tabii Resulullah'ı görünce çocuklar üzerine atılıyorlar. Çok tabii seviyorlar onları. Aleyhisselam seviyor hepsini. Alemlerin efendisi çocukları birer birer kucaklayıp bağrına basıyor. 3 tane çocuk var. 3'ü de Habeşistan'da doğmuştu. 3'ü de erkek. Bir yandan çocukların saçlarını tel tel okşuyor. Bir yandan da mübarek gözlerinden elmas elmas gözyaşları dökülüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Bu durum karşısında endişeye kapılan Hazreti Esma, ümit, korku arası böyle bir zoraki sordu. Ey Allah'ın Resulü, Cafer hakkında bir haber mi geldi yoksa? Yani Resulullah'ın duruşu, Cafer gelmedi, kötü haber geldi duruşu var. Hazreti Esma Cafer şehit mi oldu yoksa gibi soramıyor da Cafer hakkında bir haber mi geldi yoksa diye soruyor. Resulullah Aleyhisselam hiç sağa sola eğip bükmeden çok net cevap veriyor. Evet ey Esma, Cafer şehit edildi. Cafer şehit oldu. Hazreti Esma radıyallahu anha tabii bir anda beyninden vurulmuş gibi oluyor. Sesi soluğu kesiliyor. Sonra da ah benim şerefli efendim, vah evimizin direği diye ağlamaya başlıyor. Tabii bunu ben şimdi anlatıyorum ama yani zorlanıyorum. Zaten farkındasınız. Bunu da her zaman söylüyorum zorlandığımı. Yani bir eşi kaybetmek nedir? Eşini kaybedenler daha iyi bilirler. Peygamberimiz Aleyhisselam kendisi de ağlıyor. Gözyaşları arasında Hazreti Esma'yı uyarıyor. İşte bir şekilde bir ölü evine, ister şehit, ister normal ölü, kaza vesaire gidildiği zaman nasıl teselli edilir? Nasıl taziye verilir? Acılar nasıl paylaşılır kısmındayız. Aleyhisselam ağlama demiyor. Ey Esma, sabret. Sabret ve sakın cahiliye ağlaması gibi ağlama. Cahiliye ağlaması gibi göğsünü döverek isyan ile ağlama. Yani ölüye ağlama demiyor. Ölüye ağlanır. Ama feryatlarla saç baş olarak kendini dağıtarak ağlamak haramdır. Cahiliye ağlamasıdır. Göğsünü döverek isyan ile ağlama. Cafer şimdi cennettedir. Hazreti Esma yine ağlıyor ama ağlarken inna lillah ve inna ileyhi raciun diye gözyaşı döküyor. Biliyorsunuz genelde bu ayeti kerime çokça okuduk biz de. Sadece böyle ölülere değil, bazı farklı şeyler duyunca, başa gelince çok okumamız gereken ayeti kerimedir. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şimdi şurayı anlayalım. Şehit veya ölü, kaza, hastalık, kalp krizi, her neyse bir ölüm bizi bekliyor. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz. Cenab-ı Hak ameli salih ile yaşamayı, imanı kamil ile çene kapamayı cümleye nasip eylesin. Bu duayı yapalım ve buna hazır olmaya çalışalım. Cenaze ölü evine gidiyoruz. Selamımızı veriyoruz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz. Taziyede bulunuyoruz. Ancak taziyede bulunurken bizde çok kullanılan başın sağ olsun ifadesi var. Ben bu konuyu böyle akrabalar arasında şimdiye kadar anlattığım konular içerisinde ölüm sahneleri geldikçe hep aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorum. Çok yaygın bize başın sağ olsun. Başın sağ olsun deyimi bize nereden girdi bilmiyorum. Ama çok yerleşik bir deyimdir. Başın sağ olsun aslında denmez yani. Ya bir öldüyse öldü, sen sağ olasın. Ölen öldü artık. Hani deriz ya ölenle ölünmez diye. O doğrudur. Ölenle ölünmez. Ama başın sağ olsun yerine önce inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Bir. Sonra Cenab-ı Hak onu orada utandırmasın. Allah affetsin, mağfiret etsin. Allah sizlere de tek kişiyse sana da sabırlar versin. Usul budur. İşte ne iyi adamdı ya, şöyleydi, böyleydi diye karşı tarafı tahrik etmeyeceğiz. Yani iyi Allah daha iyisin. Ama yani acılı ailenin acısını hem küçük görmeyeceğiz, hem onları iyice böyle feryada boğdurmayacağız. O dengeyi sağlamamız lazım. Selam verdik. İçeri girdik. Ne diyoruz? Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Yok. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Cenab-ı Hak onu orada utandırmasın. Allah mağfiret eylesin. İyi insandı. Peygamber aleyhisselam ölüleriniz aleyhinde konuşmayın diyor. Uzkuru mevtakum bil hayr buyuruyor. Ölüleriniz hakkında iyi şeyler söyleyin, hayır söyleyin. Allah utandırmasın. İyi adamdı, iyi kadındı, iyi çocuktu kim ise ölen. Allah-u Teala ona mağfiret eylesin, utandırmasın. İyi biriydi maşallah, iyi biri, güzel yaşamıştı, güzel Müslümandı. Allah sana da sabırlar versin, sana veya size sabırlar versin. Tekrar inna lillah ve inna ileyhi raciun. Eğer gerçekten ölen kişi hakikaten muttaki iyi biri ise, biraz abartılı da olsa iyi şeyler söyleyeceğiz. Ama maalesef isyankar biri ise isyanlarını ortaya dökmeyeceğiz. Buna müsaade yok. Tazede bulunur çıkarız. Burada aleyhisselam Hazreti Cafer uzun süre 12,5-13 yıl Habeşistan'da kaldı. Muhacirlerin başında Resulullah'ın vazifelisiydi. 3 tane oğlu da orada dünyaya geldi. Çok büyük hizmetleri oldu. Medine'ye döneli 1 sene ancak olmuştu. Mute'ye gitti, şehit oldu. Mute şehitlerinin her birinin cennette olduklarına dair müjde veren Resulullah aleyhisselam Hazreti Cafer hakkında da şöyle buyuruyor. Cafer şehit olup şu anda yakuttan 2 kanadıyla cennette istediği yere uçmaktadır. Niçin kanat? Çünkü Mute'de vuruşurken düşman kılıç savurdu, bir kolunu kesti. Sancağı düşürmeyeyim diye öbür kolunu aldı, o da kesildi. Sancağı kollar arasına sıkıştırdı, kesik kollar arasına mızrak battırıp şehit ettiler. Aleyhisselam onun için bir de şöyle buyuruyor. Cafer bin Ebu Talib'in cennette 2 kanadı vardır. Bu kanatlarla meleklerle beraber uçar. Böyle buyuruyor ve yakınlarını böyle teselli ediyor ve taziyede bulunuyor. Şimdi benim konum Resulullah Aleyhisselam'ın akrabaları ve amcaları ve yengeleri, amca çocukları olduğu için diğerlerine girmiyorum ama burada haksızlık yapmamak adına birkaç cümle de kullanayım. Mute şehitlerinden kumandan olarak Hazreti Zeyd bin Harise var. Hazreti Abdullah bin Revaha var. Bunlar da şehit. Başka şehitlerimiz de var. Bunlar meşhur. Kumandan şehit. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cafer'de olduğu gibi bunların da evlerine ashabıyla beraber ziyaretlere gidiyor, taziyede bulunuyor. Ancak unutmayalım, her ne olursa olsun böyle birkaç şehit olduğu zaman ilk gideceğimiz yer kan bağı olan yerdir. Amcasının oğluydu. Önce buraya gitti Aleyhisselam. Buradan başladı. Bu demek değildir ki yani Zeyd bin Harise'ye gitmedi, onun evine, efendim Hazreti Abdullah bin Revan evine gitmedi anlamı çıkmaz. Aleyhisselam bütün hepsinin ziyaretlerine gidiyor. Efendim onlara taziyede bulunuyor. Konum amca Ebu Talip amcanın çocuklarından Hazreti Cafer'in bugün vefat sahnesine gelmişti. O yüzden bu kadarla yetineyim. Çünkü sadece Hazreti Cafer'i anlatacak olsam ki baştan beri bunu söylüyorum, oldukça uzar. Konum amca çocuklarının genişçe hayatları değil. Amcalarını, yengelerini işliyoruz. Çocuklara da özet özet geçiyoruz. Bir de çok kısa torunlara değiniyoruz. Hazreti Cafer'in Hazreti Esma'dan, bu hanımından, zaten bir evliydi. Üç tane oğlu olmuştu. Üçü de Habeşistan'da olmuştu. Abdullah, Muhammed, Avun. Avun. A-V-N. Avun. Bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın himayesinde yetiştiler. Hazreti Esma kocasının vefatından sonra, şehiden vefatından sonra, bir de üzücü tarafı şu. Mute yani Ürdün. Medine nerede, Ürdün nerede? Varın düşünün şimdi, bugünkü Ürdün yani. Ne kadar uzak. Yani kocasının mezarına gitme imkanı yok. Adam şehit, şehit olduğu yere defnedildi. Oradan buraya getirmeleri mümkün değil. O yüzden işte tabii çok üzülüyor. Ya bir mezar olması başka bir şeydir yani. Ben böyle bazen görüyorum işte, bazı böyle şehit anneleri bir mezarı bari olsaydı gitseydim diye ağlıyorlar. Kolay değil tabii, şimdi biz böyle ezberden insanları teselli ediyoruz belki ama bu yetmiyor. Hazreti Esma elbette çok üzüldü, elbette çok ağladı. Kocası sonuçta şehit oldu efendim, ama yani zaten muttaki bir hanım, çok Hazreti Esma'nın Habeşistan'da çok büyük faaliyetleri var. Yani bugün çeşitli teşkilatlarda, cemiyetlerde, cemaatlarda, kadın kolları, kadın faaliyetlerinde Hazreti Esma iyice incelense ondan çok şey bulurlar. Hele bir de üstelik gayrimüslim ülkede Müslüman nasıl kalınır? Üç tane çocuğunu bu kadın orada dünyaya getirdi, orada yetiştirdi. 13 sene az değil. İşte Medine'ye geldi. Bir sene sonra da kocası Mute'de şehit oldu. O da öyle kaldı dul bir şekilde. Ancak işte hayattan kopmamak lazım. Biz öyle diyoruz, hayattan kopmayalım. İşte hayat devam ediyor diyoruz ama kopuyoruz. Bazen bazıları dengeyi bile kaybediyorlar maalesef. Sonuçta ölüm haktır. Doğum nasıl haksa, yaşamak haksa, ölüm de hak biliyorsunuz. Ölürüz sonuçta, yani bu böyle. Hazreti Esma, Hazreti Cafer'den sonra uzun süre yaşadı. Güzel hizmetler yaptı. Şartları gereği başka evliliklere geçti. Yani onu isteyenler oldu. Evlilikleri yaptı. Efendim, onlardan da işte Muhammed adlı bir oğlu oldu. Yahya adlı bir oğlu oldu. Efendim, Avun oldu bir daha, bir tane daha. Aynı şekilde Hazreti Esma'nın çok muttaki, çok faal, aktif bir hanım idi. Hazreti Esma radıyallahu anh'a, Resulullah Aleyhisselam ona çok değer verirdi. Peygamberimizden sonra, çok sonra vefat ediyor. Yani Hicri 40. yılda. Bu ne anlama geliyor? 660 yılı demek. Yani bu. Yani Peygamber Aleyhisselam Hicri 10 bitip 11'e girildiği, 11 desek, burada 40 var. Varın hesabı siz yapın. Kaç sene yaşamış. Gerçekten Müslüman duruşu, yani Ebu Talip amcanın gelini bu Hazreti Esma, Hazreti Cafer'in hanımı, efendim bu saydığım çocukların annesi, ashab-ı kiramın hanım kollarından önde gelen biri, güzel bir hayat yaşadıktan ve güzel bir isim bıraktıktan sonra işte Kufe'de Hicri 40, miladi 660 yılında vefat ediyor. Kabri şerifleri Kufe'de Hazreti Esma binti Umeys'in radıyallahu anha. Evet efendim, Ebu Talip amcanın çocuklarına devam ediyoruz. Dördüncü çocuğu Ali bin Ebu Talip. İlk oğlu Talip idi, gördük. İkincisi Akil idi, gördük. Üçüncüsü Cafer idi, gördük. Şimdi Ali, yani meşhur Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali vahiy geldiğinde 10 yaşında, ilk Müslüman çocuk, bilmeyen yok. Bu durumda çok rahat bir şekilde 600 yılında Mekke'de dünyaya geldiği anlaşılmış olur. Şimdi efendim, Hazreti Cafer bin Ebu Talib'i anlatırken geçtiği gibi, daha önce geçti. Şimdi burayı biraz daha açacağım mecburen. Hazreti Cafer Abbas amcanın yanında, Hazreti Ali de Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yetişti. 5 yaşından itibaren Resulullah yanında büyümüş, onun terbiyesiyle yetişmişti. Şimdi hatırlatayım, bunu görmüştük çünkü de bir daha söyleyeceğim. Abbas amcaya sıra gelince amca olarak orada bir kez daha tekrarlayacağız. Şimdi akrabaları anlatmaktaki gayemiz şu. Yani hedefimizde Resulullah Aleyhisselam'ı anlatmak var aslında. Tabii ömür yeter bilmiyorum. Etrafında dolaşıyoruz yani. Annelerimizi geniş geniş sizlerle paylaştık. Efendim şimdi yakınlarını, yani dedelerini, nenelerini paylaştık. Babasını, annesini paylaştık. Onları hamdolsun kitaplaştırdık elhamdülillah. Şimdi amcalarını, yengelerini, amca çocuklarını paylaşıyoruz. Gücümüz yettiği kadar. Bu paylaşımda bazı tekrarlar ister istemez olacak. Ve bu arada bizim de akrabalarla olan münasebetimiz açısından nasıl bir davranış içinde olacağımıza ilişkin tabloları açmamız lazım. Şimdi İslam tarihi anlatılırken çok fazla fakirlik edebiyatı yapılır ama, yani tabii fakirlik de var fakat zenginlik de var. Şimdi fakirlik kısmı biraz. Ebu Talip amca, tabii İslam'dan önce aleyhisselam henüz daha peygamberlik görevi verilmeden önce. Aleyhisselam büyük artık, Hatice anne ile evli, zengin peygamber aleyhisselam. Ebu Talip amca bir ekonomik sıkıntıya düşüyor. Ve o günlerde 8 tane çocuğu var Ebu Talip amcanın. Buna destek olma amacıyla, yani ekonomik sıkıntıya, Resulullah Aleyhisselam Abbas amcasıyla görüşüyor. Henüz peygamberlik görevi daha verilmemiş. Yani 34-35 yaşlarında peygamberimiz. Diyor ki amcasına, görüyorsun senin kardeşin benim de amcam biraz sıkıntı içerisinde. İkimiz birer çocuk alalım ondan. Yani o çocukları biz yetiştirelim. Yani bugün ne anlama geliyor? Alırsın, okutursun, edersin, evlendirirsin. Eşya meşya alır, ev bak kurarsın. Bu manada. Yoksa evinden çocuğu al getir, evde büyüsün anlamına değil. Zaten evleri de yan yana. Bu da yanlış anlaşılıyor bazen. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın teklifiyle Abbas amca da bunu memnuniyetle karşılıyor. Abbas amca Hazreti Cafer'i alıyor. İşte şey, az önce gördük, Mute şehidimiz. Onu alıyor. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi alıyor ki o günlerde Hazreti Ali 5 yaşında. Şimdi artık Hazreti Ali'deyiz. 5 yaşında. Yani ne demek bu? Şimdi 10 yaşında gelince İslam gelecek. İlk Müslüman çocuk İslam'a girdiğinde 10 yaşında olacak. 5 yıl Resulullah Aleyhisselam'ın terbiyesi altında yetiştiği meşhurdur. O yüzden genellikle Hazreti Ali anılırken, hani sahabelerin aşağı yukarı hepsine, işte erkek sahabelere radıyallahu anh, hanım sahabelere radıyallahu anha denir. Hazreti Ali'ye de denir bu. Ama ona daha ziyade kerramallahu veçe diyoruz. Radiyallahu anh, radiyallahu anha aynı manada. Allah ondan razı olsun demek. Ama kerramallahu veçe, Allah yüzünü ak etsin demek. Şimdi Hazreti Ali'ye ekstradan hem radiyallahu anh denir, hem kerramallahu veçe Hazreti Ali'ye deniyor daha ziyade. Resulullah Aleyhisselam'ın 5 yaşından itibaren terbiyesinde yetiştiği için Allah yüzünü ak etsin diye öyle bir duruşu var Hazreti Ali Efendimizin. Neticede şu kadar sene geçecek, ben tüm ayrıntıya girmiyorum. Hazreti Ali zaten bir destan, ona girmem mümkün değil. Resulullah Aleyhisselam peygamberlik görevi veriliyor. Aleyhisselam tebligata başlıyor. Şimdi Hazreti Ali'nin İslam'a giriş sahnesinde çok güzel bir sahne burada paylaşacağız. Kıymetli dinleyenlerim, Resulullah Aleyhisselam ile Hatice annemiz evde namaz kılıyorlar. Hazreti Ali içeri giriyor. Yaş 10. Bir şeyler söylüyor, ses yok. Cevap yok. Soruyor, cevap yok. İlk kez böyle hareketler görüyor. Ne yapıyorlar? Bu evde put yok kıymetli dinleyenlerim. Hatice annemiz de hiç putlara tapmamış. Yani ne deniyor hatırlayın putlara tapmayanlara. İyi düşünün bakalım hemen demeyeyim ben. Hatırlayabildiniz mi? Tabii hatırladınız. Keşke bana cevap verseniz cevap verecek imkanınız yok. İbrahim dinine mensuplar anlamına kullanılan bir kelimedir. Hanif deniyor. Hanifler. Yani Allah'ı birleyenler, putlara tapmayanlar. İşte Hatice annemiz de onlardan biriydi. Ancak yani bakıyor böyle işte namaz yani sonuçta oturuyor bakıyor hareketlerine, yüzlerine, hallerine etkileniyor. Namaz önce kılanı etkiler. Namaz insanı yeniden inşa eder. Olgunlaştırır. Müslümanı Müslüman tutar namaz. Namaz olmayınca çok şey kaybederiz. Tabi namaz da namaz gibi kılınacak. Böyle bakıyor. Onlar namazı bitirince bu yaptığınız nedir diyor. Şimdi Ebu Talib'in hani Hazreti Ali'nin babasının putlara taptığını biliyoruz. Hazreti Ali çıkıyor dışarıda görüyor Kabe'nin etrafında içinde dışında 360 küsur put var. Bunların evinde de put var. Ebu Talib'in evinde. Resulullah'ın evinde yok. Hatice annenin evinde yok tabi. Şimdi onların putlara eğilip kalktıklarını biliyor Hazreti Ali ama burada bakıyor bir şey yok. Eğilip kalkıyorlar. Bu yaptığınız nedir diyor. Resulullah Aleyhisselam karşısına alıyor. Genelde Peygamber Aleyhisselam'ın çocuklarla, gençlerle iletişimi, ilgisi, davranışı gibi konular işlenirken çok kullanılan bir deyimdir şu an diyeceğim şey. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara yani çocuklara, gençlere çok değer verirdi. Onlara büyüklerle konuşur gibi konuşurdu. Onları konuşturur, dinlerdi. Ama onlara bir şeyler anlatırdı. Doğrudur. Hepsi doğrudur. Hazreti Ali bu soruyu sorunca Aleyhisselam alıyor karşısına. Ben burada yine ayrıntıya girmeyeceğim. Kısaca Allah'ın kendisini peygamber olarak görevlendirdiğini, vahiy gönderdiğini ve Allah'a ve Resulüne imanın iman esası olduğunu, bu yapılan şeyin de ibadet, namaz ibadeti olduğunu söylüyor. Arkasından da diyor ki ey Ali seni Allah'a ve Resulüne iman etmeye yani İslam'a davet ediyorum. Çocuğun yaşı 10. Şimdi burada az önce kullandığım cümleyi daha iyi anlaşılacak bu ifadede. Bir an duruyor çocuk. Resulullah'ın hiç böyle şaka bile olsa yalan söylemediğini biliyor. Ama bir cümle kullanıyor. Bu hep unutuluyor bu cümle. Önemli aslında çok. Diyor ki ben şimdiye kadar babama danışmadan babamdan habersiz bir şey yapmadım. Ben bunu bir babama danışayım diyor. Hazreti Ali Efendimiz. Yaş 10. Aleyhisselam ise Ebu Talib'in yani amcasının putlara körü körüne bağlı olduğunu biliyor. Ebu Talib amcayı genişçe gördük hatırlayın. O yüzden çocuğun da zihni karışmasın diye yavrucuğum diyor. Eğer iman ediyorsan iman et. Yok etmiyorsan bunu kimseye söyleme. Yani babana söyleme demiyor. Resulullah Aleyhisselam'ın Ebu Talib amcadan bir sıkıntısı yoktur. Ama ifade çok güzel. Çünkü bir sürü arkadaşı var. Henüz vahiy yeni gelmiş. Fazla duyulmaması lazım. Hazreti Ali ertesi günü bir gün geçiyor. Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim diyor. Şimdi ne yapacağım, ne diyeceğim onu söyleyeyim. Resulullah Aleyhisselam da soruyor. Babamla konuştun mu? Hani babama sorarım demişti ya. Hazreti Ali 10 yaşındaki çocuk işte ne kadar zeki olduğunu ve geleceğin ne kadar büyük bir ilim adamı, komutanı veya veli olacağını gösteren o sözü söylüyor. Allah beni yaratırken babama sordu mu ki ben beni yaratana iman edeceğim zaman babama sorayım? Bu meşhur, bunu herkes bilir. Bunun üzerine durmayacağım. Asıl duracağım şey şu. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın terbiyesinde büyüdü. 5 yıldan beri. Ama bu teklifte bir babama sorayım dedi çocuk. Yani babadan kopmuş, evden kopmuş değil. Buranın iyi anlaşılması lazım. Yani ben çocukluğumdan bu yana bunları dinlerken, okurken işte Peygamber Aleyhisselam Hazreti Ali'yi aldı. Amcası Hazreti Abbas da Hazreti Cafer'i aldı. Onların yanında büyüdüler. Nasıl düşünüyorum? Aldı, evine götürdüler. Çocuklarından biri oldu işte. Orada kaldı sürekli. Ama bu çocuk bir teklif karşısında babama sorayım diyor. Buranın atlamaması lazım. Yani eviyle sürekli git gel, sadece masrafı vesaireyi Resulullah Aleyhisselam karşılıyor. Ama baba evinden, anne evinden kopmuş değil Hazreti Ali Efendimiz. Aleyhisselam ona kelime-i şehadeti öğretiyor. Hazreti Ali kelime-i şehadet getiriyor. İslam'a giriyor. Bütün kaynaklarımızda hepinizin bildiği ve çokça tekrarladığım, yeri gelince gene tekrarlayacağım gibi ilk 4 Müslüman, yani erkeklerden, kadınlardan böyle sayılırken çocuklardan da Hazreti Ali işte bu. Yani şöyle buraya noktayı koyalım. Bütün kaynaklarımızın ittifakla kaydettikleri gibi Hazreti Ali İslam güneşi doğunca ilk Müslüman çocuk olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmış bir şahsiyet. Evet. Efendim, İslam tarihi sayfalarında öyle şahsiyetler vardır ki onları değil özetle anlatmak ne kadar geniş anlatılsa bile her yönüyle anlatmak çok zordur. Hazreti Ali de bunlardan biri. İslam'ın yayılış ve yaşanışının her kademesinde Hazreti Ali sürekli vardır. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında ve hep onunla beraberdir. İslam'ın açıkça tebliğ edildiği 4. yıla girinceye kadar ilk 3 yıl çokça faaliyetleri olmakla birlikte ben bir örnek olsun diye İslam'ın açıkça tebliğ edilip anlatılmasına ilişkin ilahi vahiy geldiği günlerde Hazreti Ali'nin ortaya koyduğu tavır gerçekten çok çarpıcıdır. İşte bu konuyu biraz açmak istiyorum. Zamana sığdırabildiğim kadarla. Resulullah Aleyhisselam evine davet edip yemek ikramından sonra mesajını vererek akrabalarını İslam'a davet etti. Akrabaları, dikkat edin, akrabalarını İslam'a davet etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizleri, hepinizi Müslüman olmaya davet ediyorum dedi. Şimdi tabii böyle anlaşılmadı değil mi? Haklısınız. Allah-u Teala neyi nasıl emrediyorsa biz onu öyle yapacağız. Allah'ın emirlerini tartışmayacağız. Tartışmaya açmayacağız. Bugün her şeyi tartışıyorlar, her şeyi sorguluyorlar. Sorgulamak lazım diye. Sorgulayamayacağın şeyler var. Namazı sorgulayamazsın, imanı sorgulayamazsın, bunları tartışamazsın. Ama hocam öğrenmek için kavramı doğru kullanmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim efela taakirun, efela tedekkerun gibi farklı farklı sorularla birbirine benzer manayla düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Anlamıyor musunuz diye Allah bizi uyarır. Bir şeyi daha iyi anlamak için onu açmak, izah etmek, beyan etmek başka bir şey. Sorgulamak, tenkit etmek başka bir şey. Aleyhisselam Allah'ın emri gereği önce yakınlarını uyar dedi Cenab-ı Hak. İlk önce yakınlarını uyar. Şimdi biz yakınlarını görüyoruz. Aleyhisselam da yakınlarını yani amcalarını, yengelerini, amca çocuklarını, halalarını, eniştelerini, hala ve enişte çocuklarını, dayılarını, yengelerini, dayı yenge çocuklarını. Bir de onlardan ikinci derecede yakın akrabalarını. Hepsini değil, yetişkinleri evine davet etti. İşte bu davette görevli Hazreti Ali'dir. Artık 13 bitmiş, 14'e giriyor Hazreti Ali Efendimiz. Tek tek onlara davet etti. Aleyhisselam onları evine yemek ikram etti. İslam'ı tebliğ edecek fakat Ebu Leheb ileri geri konuştu, cemiyeti dağıttı. Ancak Aleyhisselam ikinci defa yine onlara davet etti. Bu sefer Ebu Leheb'e fırsat vermedi. Yani şöyle diyelim, bunca yakın akrabalar arasında Ebu Leheb ki amcası, onu göreceğiz, müstakilen göreceğiz. Her zamanki gibi yine sözünü kesmek için araya girmiş ama başaramamıştı. Oyun bozanlık yapamamıştı. Resulullah Aleyhisselam söylemesi gerekenleri söylüyor. Fakat gariptir ki bunca akraba pek ses çıkarmıyor. Yani Aleyhisselam anlatıyor, anlatıyor. Bu davada bana hanginiz yardımcı olacak? Kim iman edip yanında yer alacak diyor. Ses yok. Ne? Tamam. İnandık. Müslüman olduk. Senin yanındayız. Böyle diyen yok. Ne bunu diyorlar ne de biraz düşünelim. Bu da yok. Sesleri, sorukları kesiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam yine hepsini tek tek süzüp tekrarlıyor. İman edip Müslüman olduktan sonra Allah'ın emirlerini yaşama ve yayma konusunda içinizden bana kim yardımcı olur? Bunu üç defa tekrarlıyor. Tam üç defa tekrar ettiği halde yine hiçbirinden biri cevap alamıyor. Yemeğe davet edilenlerin hepsi yakın akraba olup Resulullah Aleyhisselam'ı çok iyi tanıyorlar. Onun hiçbir zaman yalan yanlış şeyler söylemeyeceğini çok iyi biliyorlar. Bundan dolayı yaptığı teklifi hemen anında kabul etmeleri gerekiyor aslında. Fakat hiç de öyle olmamıştı. Şaşırıp kalmışlardı sadece. Üstelik en yakın akrabalarıydı bunlar. Dedik ya, amcaları, halaları, dayıları, amca, hala ve dayı çocukları ağızlarına kilit vurulmuştu sanki. Hiçbirinden ses soluk çıkmıyor. Buna son derece üzülen Hazreti Ali, Hazreti Ali daha fazla dayanamayıp yerinden fırlıyor. Sana ben yardımcı olurum ey Allah'ın Resulü. Ben varım ben diye üç defa o söylüyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam alemleri aydınlatan bir gülümsemeyle Hazreti Ali'ye bakıyor. Sonra da donup kalan ve anlamsız bir şekilde bakıp duran topluluğa şöyle diyor. İşte bu genç benim kardeşim, vezirim, yardımcım ve sizin aranızda da halifemdir. Onun sözlerini dinleyin ve ona itaat edin diyor. Resulullah Aleyhisselam. Şimdi efendim burada bir şey daha az da olsa açmak gerekiyor. Şimdi biz Müslümanız, Müslüman doğduk. Bize böyle bu bu sahne çok garip geliyor ya, niye bir şey demediler diye. Yani başka bir dinden İslam'a girseydik bunun ne anlama geldiğini anlardık az çok. Ama durum öyle değil kıymetli dinleyenlerim. Durum hiç de öyle değil. Yani 500 küsür sene olmuş peygamber gelmemiş. Herkesin evinde put var. Putlara tapıyor bu insanlar. Ve öyle bir sistem kurulmuş ki kolay değil bu. Her şeyin merkezinde put var. Putu çektiğiniz zaman sistem çöküyor. Aile çöküyor, toplum çöküyor, akraba çöküyor. Öyle şeytani bir ayarlama olmuş. Dolayısıyla nasıl olur diye. Ben hep basit bir örnek vermeyi seviyorum. Yine basit örnek vereceğim. Mesela ben şimdi bu örneği verdim sanıyorum. Bir daha veriyorum, tekrarlıyorum. Ben şimdi misal olsun diye, yani siyasi şey diye düşünmeyin ama, siyasete atılsam, aday olsam, Cumhurbaşkanı adayı olsam ve %100 oyla başa geçsem, ki %100 dünyada yoktur. Çok abartıyorum değil mi? %100, yani 99,99 değil ha. %100 oyla başa geçsem, yani herkes beni destekliyor. İlk icraatım şu olsa, desem ki hafta sonu tatili cumartesi pazar değil salı çarşambaya alıyorum desem. %100 oyla gelmişim. Ne olur? Düşünün bakalım. Bak perşembe cuma demiyorum ki dini gün falan demesinler diye. Salı çarşamba diyorum. Ne olacak yani? Cumartesi pazar olacağına salı çarşamba olsun hafta sonu. Yani hafta tatili o gün olsun. Tatil o gün yapalım. Hani bazen yeri geliyor, mesela bayramlar geliyor, hangi güne gelirse tatil yapıyoruz ya, o mantık yani. Cumartesi pazar çalışalım, salı çarşamba haftalık tatil yapalım desem, %100 oyla gelen biri olmama rağmen %90'ı buna karşı çıkar. Şimdi itikat değil, bir şey değil, bir inanç sistemi değil. 2 günü yeri değiştiriyorum. %100 oyla geldiğim halde bunu kabul ettiremem. Bu basit örneği alın şimdi, peygambere götürün. Diyor ki şimdiye kadar taptığınız tüm putları bırakın. Allah'a ve Resulüne iman edin. Tabi orayı sanıyorum az önce başkanlık örneğini iyi anladınız ama öbürünü anlamamız zor. Neden? Çünkü biz başka bir dinden İslam'a girmedik. Ama ben hep bunu söylerim ve söylüyorum ve söyleyeceğim. Gerçekten, gerçekten Allah'a hamdolsun, Allah bizi Müslüman yarattı da böyle problemimiz yok. O yüzden akrabaların sessiz kalması, cevap verememesi karşısında çok da üzerlerine gitmemek lazım. Ha, burada Hazreti Ali'nin zekasını, geleceği görmesini, aktif duruşunu, ha bunu görelim. Ama böyle ya böyle olmaz diye hemen ucuz bir yaklaşımla diğerlerine saldırır tarza geçmeyelim. Hazreti Ali'yi anlamak için bu hassasiyete gerçekten son derece hassas durmak lazım böyle konularda. Evet, Hazreti Ali'ye başladık ama bizim süremiz bugün oldu. Saate bakıyorum. Evet, inşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yine sohbetimizi sürdüreceğiz. Son zamanlarda hoşuma gitti bu cümle. Hatta birkaç kişi benim telefonla aradı. Hocam çok güzel deyim kullandınız diye. Onu bir daha kullanayım. Efendim, hani derler ekrandakiler, işte bu ekranda sizi bekliyorum diye. Ben de mikrofonların başında, yani radyoların başında, hani haftaya yine sizlerle buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.